Ayrım 29.
Bütün bunlar şaka olarak çok iyi, çok hoştu. Ancak geçici bir süre için rahat soluk alabilecekti. Ama hiç değilse şu sırada zehirlenmekten korkmasına gerek yoktu. Ya da dar bir sokakta sinsice arkasından gelen onu, evet, yararlı bir geciktirme umudu vardı. Bugün 1950'lerde Memlik Paşa soyu kurucularının adını taşıyan bankalarının kendine özgü mimarisi yüzünden dünyanın en uzak başkentlerinde bile ünlüdür. Gerçekten de yapıların üslubu bu anlaşılmaz adamın beğenisinin tuhaf izlerini taşır. Çünkü bütün yapılar bir örnektir. Mısır mezarlarının bir tür karikatürü, hem de Corbusier'in bir öğrencisi tarafından yapılmıştır. İster Roma'da, ister Rio'da olsun, insan yürürken elinde olmadan birden donup çirkin ön yüzlerine şaşkınlıkla bakar. Bodur sütunlar fil hastalığına tutulmuş mamutları andırırlar. Özünde ölümü taşıyan bir şeyin artıkları ya da dirilmişleri. Bir tür Osmanlı, Mısır gotiği mi desem. Sanki Houston istasyonu ikiye bölünme yoluyla üremiş gibi. Ama adamın gücü bu garip huniler aracılığıyla bütün dünyaya yayılmış durumda. Üzerinde yazı yazdığı, yazdıysa, sedef kakmalı kahve masası. Uyuşukluğu yüzünden her gün çakılıp oturduğu lime lime olmuş sarı divan. Ününü artıran yavan şeylerdi. Özel önemi olan görüşmeciler için fesini ve sarı süet eldivenlerini giyerdi. Elinde pazardan alınma bir sinek kovacağı tutardı. Ama kuyumcu su sapını küçük incilerle süslemişti. Hiç gülmezdi. Bir Yunan fotoğrafçısı sanat adına biraz gülmesini rica edince yaka paça avluya, çatırtılı palmiyelerin altına götürülüp hakaretine karşılık 12 kamçı yemişti. Belki de tuhaf bir karışım olan kalıtımının bununla ilgisi vardı. Çünkü kanında çirkin kavgaları çocukluk uykularını kaçıran Arnavut bir babayla Güney Mısırlı bir annenin hayaletleri dolaşıyordu. Tek oğuldu. Belki de katıksız yırtıcılığın görünürdeki uyuşuklukla boy ölçüşmeyi başarmasının nedeni buydu. Ara sıra kadın sesi kadar tizleşen ama el kol hareketi yapılmadan kullanılan fısıltılı bir ses. Ayrıca vücut yapısı da uzun, ipeksi, grift saçlar, Güney Mısır kumtaşına oyulmuş, yüz yuvarlak alpli bir kafaya kabartma halinde yerleştirilmiş yassı bir burun ve ağız. Bunlar da foyasını ortaya çıkartıyordu. Gerçekten gülmüş olsaydı, lastik gibi genişleyip düzleşen burun deliklerinin altında zincirlerin beyaz hilali görünecekti. Derisi benlerle kaplıydı, hem de Mısır'da en beğenilen renkte. Tütün yaprağı rengi. Halava gibi kıl dökücüler sayesinde gövdesini kıllardan temizliyordu. Hatta ellerini, kollarını bile. Ama gözleri küçüktü. Buruşukluklar arasına yerleştirilmiş iki karanfil tanesi. Tedirginliklerini sürekli bir uyuşukluk ifadesiyle iletiyorlardı. Sanki bu koca gövdede oturan ruh hiç geri dönmemecesine tatile çıkmıştı. Dudakları da çok kırmızıydı. Özellikle alt dudağı çürük izlenimi veren olgunlukları insanda sara etkisini uyandırıyordu. Nasıl böylesine çabuk yükselmişti? Komisyonda ona efendilerinden nefret etmeyi öğreten ağır ve yorucu yazıcılık görevi, sonra da akraba kayırıcılık sayesinde adım adım ilerleyerek. İyi düşünülmüş seçkin yöntemler kullanıyordu. Mısır özgürlüğünü kazanınca bir sıçrayışta İçişleri Bakanlığı'na oturması en yakınlarını bile şaşırttı. Yıllardır ardına gizlendiği niteliksizlik maskesini ancak o zaman çıkarıp attı. Adının çevresinde kamçısıyla, çünkü artık kamçı kullanıyordu, yankılar uyandırmayı çok iyi bildi. Mısırlıların ödlek ruhu her zaman kamçı ister. Atasözü şöyle der: kadınları ve erkekleri bir sinek gibi görmeye alışmış kişi kamçı eksikliği duyurmaz kimseye. Adı bir yıl içinde korkulan bir ad oldu. Hatta yaşlı kralın bile onunla açıktan açığa çatışmaktan korktuğu söyleniyordu. Ülkenin yeni kazanılmış özgürlüğünün yanı sıra onun göz kamaştırıcı bir özgürlüğü vardı. Hiç değilse Mısırlı Müslümanlara karşı. Anlaşma gereği Avrupalıların hukuksal sorunları ya da kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı savunmaları için Le Tribunal Mixte denen, yani Avrupalı davacı ya da savunma avukatlarının görev yaptığı Avrupalı mahkemelere başvurma hakları vardı. Ama Mısır hukuk sistemini, böyle demeye insanın dili varırsa, Memlik türünden adamlar anlamsız olduğu kadar korkunç olan bir derebeyliğin kalıntıları yürütüyordu. Kadılık dönemi onlar için hala yürürlükteydi. Memlik elinde sultan fermanı ya da icazeti bulunan birinin yetkileriyle davranıyordu. Aslında ona karşı çıkacak kimse yoktu. Soru sordurmadan sert cezalar yağdırıyordu. İnsanlar hiç iz bırakmadan sessizce ortadan yok oluyorlardı. Davalarına eğer açarlarsa bakacak Yargıtay diye bir şey yoktu. Ya da kibarca sakat edilmiş, ustaca körleştirilmiş olarak toplum yaşamında tekrar boy gösteriyorlardı. Nedense başlarına geleni herkesin içinde konuşmaktan anlaşılmaz bir biçimde çekinerek, bakalım ötebilecek mi? Memlik'in sık sık kullandığı ünlü bir cümleydi. Bununla iyi ötmeleri için kanaryaların gözlerinin kızgın demirle kör edilmesi işlemine gönderme yapıyordu. Bu tembel ama zeki adamın yanında çalışanların çoğu Yunan ve Ermeniydi. Bakanlıktaki odasına pek seyrek giderdi. Oranın yönetimini gözdelerine bırakmıştı. Dilekçe vermeye gelenlerin orada kendisine zaman kaybettirdiklerinden yakınıyordu. Aslında bir gün orada haince öldürüleceğinden korkuyordu. Bu işe çok elverişli bir yerdi. Örneğin farelerin sararmış dosyalar arasında cirit attığı temizlenmemiş dolaplardan birine bir bomba yerleştirmek çok kolaydı. Onun kafasına bu düşünceyi kendisi bakanlıkta istediği gibi at oynatabilsin diye hakim efendi sokmuştu. Memlik bunu biliyor ama aldırmıyordu. O da Nil kıyısındaki eski büyük evi bir tür görüşmelere ayırmıştı. Sık bir palmiye korusu ve portakal ağaçlarıyla çevriliydi ev. Pencerelerden kutsal ırmak görünüyordu. Görülecek, izlenecek başka şeyler de vardı. Irmakta gidip gelen filikalar, gelip geçen şenlik alayları, arada sırada bir motor. Ayrıca dilekçeciler ta buralara kadar gelip hapisteki yakınlar için kendisini rahatsız edemezlerdi. Nasıl olsa rüşvetleri paylaşıyordu hakim. Memlik burada bir oranda başından savamayacağı kadar önemli insanları görürdü yalnızca. Sarı divanın üzerinde dik oturmaya çabalarken gri tozluklarıyla birlikte temiz ayakkabılarını önündeki şam kumaşı kaplı küçük ayak iskemlesinin üzerine koyar, sağ elini göğüs cebine sokar, pazar malı sinek kovacağını da sanki bağış armağan ederken kullandığı bir simgeymişçesine sol elinden tutardı. Buradaki gündelik işlerinde kendisine yardım eden iki kişi vardı. Biri Ermeni sekreter Cyril, öteki Memlik'e arkadaşlık eden, paraya doymazlık dışında hiçbir zihinsel iştahı kalmamış görünen bir insanın bile isteklerini tutuşturabilecek ölçüde sapıkça hazlar önererek iç sıkıntılarını gideren küçük, bebeksi yüzlü, mesleği berberlik ve pezevenklik olan İtalyan Rafael. Memlik'in hiç gülmediğini söyledim ama bazen keyfi yerinde olduğu zamanlar Rafael'in saçlarını düşünceli düşünceli okşarken gülmesini engellemek için parmaklarını dudaklarına götürürdü. O alçak sesiyle birisiyle konuşmak ya da adını söylediği zaman telefon memurunun apaçık telaşını duymak zevki adına merkez cezaevini aramak için eski moda, kaz boyunlu telefonun almacını kaldırmadan önce derin derin düşünürken yapardı bunu. O zaman Rafael dalkavukça kıkırdamaya başlar, gözlerinden yaş gelinceye kadar güler, ağzına mendil tıkardı. Ama Memlik gülmezdi. yanaklarını hafifçe çukurlaştırır, "Allah, gülüyorsun," derdi. Böyle olaylar çok az, çok seyrekti. Söylendiği kadar korkunç muydu gerçekten? Doğrusu bu hiçbir zaman bilinemeyecek. Böyle bir insanın çevresinde söylenceler oluşur, çünkü o insan yaşamdan çok söylenceye aittir. Bir zamanlar cinsel gücünü yitirme tehlikesi belirdiğinde hapishaneye gidip iki kızı gözlerinin önünde ölünceye kadar kırbaçlatırken, ağırdan alan gücünü kamçılaması için üçüncünün hoşnut edilmesini buyurmuş. Peygamberin dilindeki şiirsel söz sanatları ne kadar da canlı. Ağırdan alan gücünü kamçılamak. Bütün idamları izlediği, izlerken tir tir titrediği, sürekli olarak tükürdüğü söyleniyordu. Daha sonra susuzluğunu gidermek için maden suyu istermiş. Ama bu söylencelerin doğru olup olmadıklarını kim bilebilir? Hastalık derecesinden boş inançlı, paraya satılmışlığı iflah olmaz biriydi. Gerçekten de aldığı rüşvetlerle uçsuz bucaksız bir servet yığıyordu. Ama o aşırı dindarlık olgusunu bütün bunlara nasıl ekleyeceğiz? Mısırlı olmayan birinin anlayamayacağı bu din kurallarına bağnazca bağlılık çabasını. Dine saygılı Nur'la anlaşamadıkları nokta da burası. Çünkü Memlik neredeyse rüşvet almanın saray töresini kurmuştu. Kur'an koleksiyonu çok ünlüydü. Yukarıda evin yıkılacak gibi görünen çatı arasında duruyorlardı. Ona yaklaşmanın en kibar yolunun özel değeri olan bir kutsal kitap nüshasının yapraklarının arasına banknotlar ya da her türlü para koyup saygıyla eğilerek büyük kütüphanesine bir katkı olarak sunmak olduğunu duymayan kalmamıştı. Armağanı alır, teşekkür ettikten sonra bu nüshalardan kendisinde daha önceden var olup olmadığına bakmak için hemen yukarı çıkması gerektiğini söylerdi. Memlik dönüşünde bir kez daha teşekkür eder, kitabı kitaplığına koyduğunu söylerse ricacı başarılı olduğunu anlardı. Ama o nüshanın kendinde bulunduğunu söyler, kitabı geri verirse kuşkusuz arasındaki paralar alınmış olarak ricasının kabul edilmediğini anlardı ricacı. İşte Nur'un peygamberi küçük düşürmek olarak nitelediği şey bu küçük törendi. Ve bu yüzden Nur, Memlik'in sessiz nefretini kazanmıştı. L biçimindeki özel divan odası da başlı başına bir garabetti. Katedral pencerelerine benzeyen pencerelerdeki pespaye renkli camlar, uzun odada ev sahibini selamlamak için ilerleyen konukların yüzlerine, giysilerine yeşil, kırmızı, mavi renkler fışkırtarak onları renkli soytarı kılığına giymiş gibi gösteriyordu. Bulanık pencerelerin gerisinde kakao renkli ırmak akıyordu. Irmağın başka bir kıyısında Montolive'in yalnız olduğu akşamlar gezindiği zarif bahçeleriyle İngiliz sefareti vardı. Memlik'in büyük konuk odasının uzun duvarını adı bilinmeyen bir ustanın yaptığı iki kocaman münasebetsiz Victoria çağı tablosu hemen hemen kaplıyordu. Asılamayacak kadar büyük ve ağır olduklarından yere dayanmışlardı ve çerçevelenmiş halı görüntüsü veriyorlardı. Ama konularını görecektiniz. Birinde İsrailliler geçsinler diye Kızıldeniz kibarca iki yana çekilmiş, ötekinde saçlı sakallı bir Musa, dekorsu bir kayayı çoban değneğiyle ikiye bölmüş. Gene de bu sulandırılmış incil konuları eşyaların gerisiyle kusursuz bir uyum içindeydi. Koca koca Osmanlı halıları, mavişam kumaş kaplı, çirkin arkalıklı kazık gibi iskemleler, halka halka buzlu elektrik ampulleri, gece gündüz yanan burmalı pirinç şamdan. Sarı divanın bir kıyısında münasebetsizliğiyle ricacıların dikkatlerini hemen çeken boyutları gerçeğe uygun foşe büstü. Joseph Foşe, hayatı karışık ve hareketli, kötü ünlü, rüzgar gülü gibi bir politikacı. Bir Fransız diplomatı birinde Memlik'e iltifatta bulunmuştu. Çağdaş tarihimizin en iyi İçişleri Bakanı sayılırsınız. Gerçekten de Foşe'den bu yana sizinle boy ölçüşebilecek hiç kimse yok, demişti. Bu sözler belki de onu ortaya çekmek için söylenmişti. Ama ne olursa olsun onun hoşuna gitti. Fransa'ya hemen bir foşe büstü ısmarladı. Mısırlıların dal kavukları karşısında büst hafifçe kınarmışçasına bakıyordu. Çünkü üzeri bir karış toz bağlamıştı. Aynı diplomat, Memlik'in konuk salonunu bakımsız bir yerbilim müzesiyle Billur Saray'dan bir köşe arasında bir melezleme olarak tanımlamıştı. Acımasızca ama doğru bir benzetme. Kapı aralığında beklerken adının ünlenişi duyduğu sırada Nesim'in nazik bakışları bütün ayrıntıları yakalamıştı. Korkunç Memlik'le birlikte bir ibadet toplantısına bir word'e katılmak için böyle çağrılması çok hoşuna gitmişti. Tuhaf gelecek ama bu tür toplantılar olağan dışı şeyler değildi. Çünkü Memlik bu sözde Tanrı gecelerini sık sık yapıyordu. Sofuluğu gizemli kişiliğinin öteki özellikleriyle uyumsuz görünmüyordu. Yüksek sesle okunan Kur'an'ın sabahın ikisine, üçüne kadar kış uykusuna yatmış bir yılan gibi hiç kımıldamadan dikkatle dinlerdi. Özellikle içi işleyici bir bölümden duydukları zevki dile getirenlerin geleneksel Allah büyürtülerine zaman zaman o da katılıyordu. Nesim, çevik, canlı adımlarla odayı geçti, geleneksel biçimde elini göğsüne ve dudağına götürdü. Memlik'in karşısına oturup kendisine büyük bir onur veren bu çağrı için ona teşekkürlerini sundu. O gece Nesim'den başka yalnızca 9-10 konuk daha vardı. Anlaşılan Memlik kendisini incelemek, hatta fırsat bulursa kendisiyle özel bir görüşme yapmak istiyordu. İnce paket kağıdına sarılmış o küçük, güzel Kur'an'ı da yanında getirmişti. Yaprakların arası İsviçre'ye aktarılabilir banka çekleriyle doluydu. Yavaşça, "Ah paşam, sizin o dillere destan kitaplığınızı ben de duydum. Benim gibi bir kitapseverden ona bir katkıda bulunma zevkini esirgememenizi dilerim." dedi. Armağanı küçük masanın üzerine bırakıp önüne konan kahve ve şekerlemeyi aldı. Memlik divanın üzerinde hiç kımıldamadan oturarak uzun süre sustu. Konuğunun kahvesini yudumlamasına zaman bıraktı. Sonra önemsemezmiş gibi, "Ev sahibini onurlandırdınız, bunlar benim dostlarım," dedi. Öteki konuklarla şöyle baştan sağma tanıştırılıverdi. Kur'an dinlemek için bundan daha garip insanlar bir araya getirilemezdi. Aralarında Kahire Sosyetesi'nde tanınmış kimse yoktu. Bu kadarı Nesim'in dikkatinden kaçmadı. Hepsine karşı nazik olmaya dikkat ediyordu ama hiçbirini tanımıyordu. Daha sonra konuk odasının güzelliği, zevkliliği, duvara dayalı tablonun değerliliği konusunda birkaç yuvarlak söz söylemekte sakınca görmedi. Söyledikleri Memlik'in hoşuna gitmemiş değildi. Uyuşuk uyuşuk, "Bu benim hem çalışma hem de konuk salonum. Ben burada yaşıyorum," dedi. Nesim, sizi iş için ya da ahbaplık için ziyaret etme şansına erişenlerden burayı çok dinlemiştim, diye yaltaklandı. Memlik'in gözleri parladı. Yalnızca salı günleri iş yaparım. Haftanın geri kalan günlerinde dostlarımla vakit geçiririm. Bu sözlerdeki gözdağını anlamayacak kadar budala değildi Nesim. Bir Müslüman dünyasal girişimler için salı gününü pek yeğlemez. Çünkü Tanrı'nın bütün kötü şeyleri salı günü yarattığına inanır. İdamlar salı günü yerine getirilir. Hiç kimse salı günü evlenmeyi göze alamaz. Çünkü atasözü, "Salı günü evlenen salı günü asılır," der. Peygamberin deyimiyle Tanrı salı günü saltık karanlığı yarattı. Nesim gülümseyerek, "Bereket versin pazartesi, Tanrı'nın ağaçları yarattığı gün," dedi. Bundan sonra sözü pencerenin dışında başlarını eğip kaldıran güzel palmiyelere getirdi. Buzları kıran, öteki konukların hayranlığını kazanan bir konu değişikliği. Artık rüzgarın yönü değişmişti. Yarım saat kadar dereden tepeden konuştular, sonra odanın öteki ucundaki kapılar iki yana açıldı, iki büyük masaya kurulmuş ziyafet sofrası onları bekliyordu. Oda olağanüstü güzel çiçeklerle donatılmıştı. Hiç değilse burada, Memlik'in sofrasındaki pahalı yiyeceklerin başında neşe ve dostluk havası biraz biraz esmeye başladı. Bir iki kişi konuşuyordu. Memlik'in kendisi bir şey yemiyor ama her grubun yanına uğrayıp alçak sesle nezaket sözleri söylüyordu. Nesim'in oturduğu köşeye gelip tam bir açık sözlülükle konuştu. "Özellikle sizi görmek istiyordum, Hosnani," dedi kısaca. "Benim için onurdur Memlik Paşa. Sizi kabul törenlerinde görüyordum ama bizi tanıştıracak ortak dostlarımız yok. Çok yazık, çok yazık." Memlik içini çekti, çok sıcak bir gece olduğundan yakınarak sinek kovacağıyla yelpazelendi. Daha sonra bir şeyi kendi kendine tartışırmış gibi bir ses tonuyla, neredeyse kararsızca, "Efendim, peygamberimiz ne kadar güçlüyseniz o kadar düşmanınız olur demiş. Sizin güçlü olduğunuzu biliyorum," dedi. "Benim önemli bir gücüm yok ama düşmanlarım var. Çok yazık. Gerçekten öyle." Memlik gövdesinin ağırlığını sol bacağına aktardı. Bir an düşünceli düşünceli dişlerini karıştırdı. Sonra konuşmasını sürdürdü. "Yakında birbirimizi çok iyi anlayacağımızı sanıyorum." Nesim başını önüne eğdi ve sustu. Ev sahibi ağzıyla ağır ağır düzenli soluklar alıp verirken kafasından kim bilir neler geçirerek onun yüzüne bakıyordu. "Bir şikayet olan bana gelir. Şikayetlerin toplandığı kaynağı. Bu işi çok yorucu buluyorum. Ama bazen şikayetçiler adına harekete geçmek zorunda kalıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" "Çok iyi anlıyorum." "Bazen herhangi bir davranışta bulunmak zorunluluğum yoktur. Ama bazen de çok vardır. Bu yüzden Nesim Hosnani, akıllı adam şikayete meydan vermez." Nesim bir kez daha zarifçe eğdi başını ve sustu. Sunduğu armağan kabul görünceye kadar karşılıklı durumlarının iletişimini sürdürmek yararsızdı. Memlik belki de bunu anladı. Çünkü içini çekerek başka bir kümenin yanına gitti. Biraz sonra yemek sona erdi, konuklar yeniden konuk salonuna çekildiler. Şimdi Nesim'in nabzı daha hızlı atıyordu. Çünkü Memlik ince kağıda sarılmış paketi alıp, "Ben şunu koleksiyonumdaki kitaplarla karşılaştırayım. Bu geceki şeyh, İmbabi Şeyhi. Biraz sonra gelecek. Buyurun oturun, rahatınıza bakın. Ben biraz sonra gelirim," diyerek izin istedi. Salondan çıktı, saçma sapan konuşmalar yapılıyordu. Nesim yüreğinin rahatsız edecek kadar hızlı çarptığını, sigarayı dudaklarına götürürken parmaklarının titrediğini fark ediyordu. Bir süre sonra içeriye yaşlı, kör bir şeyh girdi. Bu, Tanrı gecesine başkanlık etmek için gelmişti. Herkes çevresinde toplandı, elini sıktı, gönül okşayıcı sözler söyledi.